İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, Ankara'da gündem bütçe. 2023 yılı bütçe maratonu yarın başlıyor. Nerede başlıyor? Bütçe Plan Komisyonu'nda başlıyor. 25 Kasım'a kadar devam edecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Bugün bu konuyu ele alacağız. Eskiden bütçe gündeme geldi mi hemen hemen bütün konular ertelenir. Tamamen bütçeye odaklı tartışmalar yapılırdı. Ama son yıllarda bu birazcık sekteye uğradı. Niye sekteye uğradı diyecek olursak, yani bütçe verileri çok çabuk, hedefleri çok çabuk değiştiği için ve çok çabuk bir anlamda geçersiz hale geldiği için bütçeye ilgi de önemli ölçüde azaldı. Yani bütçe rakamlarına bakıp da çok fazla işte şey yapılmıyor. İşte herkes önünü, planını, programını oraya göre yapmaz hale geldi. Onun için bambaşka değerler öne çıktı. Örneğin geçtiğimiz, yani bu yıl içerisinde 800 milyar liralık bir ek bütçe yapıldı ki Cumhuriyet tarihinde bu tür büyük ek bütçeler çok nadir, çok olağanüstü durumlarda gündeme gelir. Ama biz bu yıl böyle bir bütçe yapmak durumunda kaldık. Evet, bugün bu bütçe konusunu ele alacağız. Kimle ele alacağız? Profesör Doktor Oğuz Oyan da ele alacağız. Oğuz Oyan hem siyasetçi hem bütçe konusunda uzman, ayrıca geçmişte Tarış Genel Müdürlüğü de yaptı. Tarım konusunda da yetkin bir isim. Evet, biraz sonra Oğuz Bey'le bağlamışız. Yönetmenimiz uyardı. Oğuz Bey, merhabalar.
Merhaba sevgili İsmet Özçelik. Yani iyi yayınlar, başarılar program
sağ olun, için. Sağ olun. Ege'den nasıl gözüküyor Ankara?
Yani Ankara bir kere soğuk gözüküyor.
Evet.
İkincisi karışık gözüküyor.
Yani karışıklık ne anlamda? Aslında biraz önce de söyledim, bilmiyorum duyabildiniz mi? Eskiden bütçe gündeme evet, geldiği evet, anda duydum. Bütün konular kenara itilir, evet. Bütçe görüşülürdü. Ama şu anda ne görüşüyoruz? İşte başörtüsüne yasal düzenlemeyi görüşüyoruz. İşte kimisi diyor ki yasa değiştirelim, kimisi anayasa değiştirelim diyor. Kimisi şimdi referandum tartışması çıktı. Bunlarla uğraşıyoruz. Oysa ki yani herhalde şu anda dedim desiniz bildiğim kadarıyla... orada da gündem aynıdır. Yani Ankara'nın halkın gündemiyle Ege'deki halkın gündemi herhalde hep geçim derdi. Bu nedenle bütçe herhalde çok daha önem arz ediyor.
Evet, yani bütçelerin daha az ilgi çekiyor olmasının birçok nedeni var. Bunlardan bir tanesi bütçeler artık parlamentoların malı değil. Yani bütçeleri Cumhurbaşkanı hazırlıyor.
Evet.
Cumhurbaşkanlığının hazırladığı tek kararnameler dışında tek anayasal hak olarak kanun yapma hakkı bütçe yasasını hazırlamak. Ama bütçe yasası öyle bir şey ki her yıl yapılan bir yasa ve yani yürütmenin yani bütün gelir ve giderlerinin hem harcanması hem denetlenmesiyle ilişkili yürütmeye yetki veren bir yasa. Yani bu yetkiyi sözde meclis veriyor gibi gözüküyor ama yani yürütme ki başında Cumhurbaşkanı var, yani hakimi mutlak. Bu arada şöyle bir terslik var, onu da söyleyelim. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olana kadar, başbakan iken, yani 2018'e kadar gelip mecliste bütçeleri kendisi sunuyor ve savunuyor idi.
Evet.
Yani aynı Recep Erdoğan statü değiştirip Cumhurbaşkanı olunca ve üstelik o Cumhurbaşkanı yani çok yetkili bir hale gelip de ortada bir başbakan ve bakanlar kurulu resmen kalmaz duruma gelince Cumhurbaşkanı'nın sunması gerekirken o tamamen kenara çekildi ve 2018'den bu yana hiç bütçeyi sunmadı. Hep Cumhurbaşkanı yardımcısına sunduruyor ki Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilmiş kişi değil, atanmış, evet, bir kişi. Yani bütçe niye tartışılmıyor bu kadar? Bir kere ta baştan böyle bir şekil değişikliğinin ötesinde bir içerik değişikliği, nitelik değişikliği var. Yani atanmış bir kişi meclisin önünde geliyor ve bu bütçeyi sunuyor. Hem komisyonda hem şeyde, genel kurulda. Bu şey değil, yani Türkiye'deki bütçecilik geleneğine, meclisin teamüllerine tamamen aykırı bir durum. Yani madem ki Cumhurbaşkanı hazırlıyor bütçeyi, eskisinden daha da geçerli olmak üzere. Eskisinden, çünkü eskiden bizzat başbakan hazırlamıyordu. Bu bakanlar kurulundan hazırlanıp gelen bir metindi, evet, ve bakanlar kurulunda da ciddi anlamda tartışılıyordu. Hatta yüksek planlama kurulu da bu işin içine giriyor idi. Her bakanlık kendi bütçesiyle ilgili şeylerini, hazırlıklarını önceden yapar idi. Ama şimdi böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığında biliyorsunuz strateji ve bütçe başkanlığı bir başkanlık kuruldu. Bu oradaki başkanlıkların ya da kurulların en şeyi, güçlüsü, en fazla personel çalıştıran, en teşkilatlanmış kurulu halinde. Bir anlamda DPT'yi de kısmen rolünde devralıp, kısmen diğer ekonomik kurumlarının rolünü devralıp, yani şeyin, Maliye Bakanlığı'nın bir miktar yetkilerini devralıp orada bu işleri yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bile, belki birlikte hazırlarlar falan deniyor ama Hazine ve Maliye Bakanlığı bile burada bir miktar devre dışı kalmış oluyor. Yani böyle bir yapı içinde bütçeler tabii önemsizleşti bir tarafıyla. İkinci tarafı şu, yani senin de dediğin gibi bütçe verileri, orta vadeli program verileri de olduğu gibi. Orta vadeli program deyince işte 3 yıllık bir dönemi kapsıyor. O da her yıl çıkıyor, her yıl değişiyor. Mesela şimdi yürürlükte olan Eylül ayında açıklanmış bulunan 2023-2025 orta vadeli programı. Bu programın birinci yılı 2023 bütçesi. Onunla, bu bütçeyle ilgili bir takım makro veriler zaten Eylül başında yayınlanmıştı. Evet. Ama şimdi bütçe anayasa gereği 17 Ekim'de parlamentoya sunulduktan sonra yeniden bunu tartışmaya başladık. Bu defa program temelinde değil de bütçe daha dar olarak, makro ekonomi bir tarafa bırakıp bütçenin verilerini tartışıyoruz. Ama bütçe de tabii diğer makro ekonomik hedeflerden ayrı değil. Yani mesela enflasyon hedefi, büyüme hedefi, istihdam hedefi, bütün bunlarla birlikte bir bütçe, bir bütün zaten. Ama çok, senin çok güzel söylediğin gibi çok çabuk değişiyor. Yani mesela orta vadeli programın birçok hedefi geride kalmış durumda. Yani şey de öyle, yani kur hedefi yok resmen ama bunu şeyden biliyorsunuz. TL bazında milli gelir hesabını dolar bazından milli gelir tahminine bölüyorsunuz. Bu iki tahmin de var evet, programda. Böldüğünüz zaman işte 21,5 liralık bir dolar kuru hedefi var ki bunun ortalama tabii. Bunun tutma ihtimali çok düşüktür. Evet. 2022 içinde 16,6 dolar ortalama hedefi.
Şu anda şimdi, 18.
Evet. Evet ama tabii bu ortalama, yani şey, yani
yıl başından sonu, itibaren hesaplayacaklar.
Yani yıl sonu, evet, kurunu almayacak, yani tutar mı? Tutabilir de yani.
Peki ama şeyi nasıl yani buluyorsunuz? Mesela eskiden mesela bu tür hedefler hani yıl sonuna doğru şaşardı. İşte bir iki aylık bir şaşma, evet, yaşanırdı. Yani yıllardır izleriz. Evet. Fakat son dönemlerde açıklanan program yani bir ay iki ayda şaşıyor. Onun niye bağlıyorsunuz? O zaman da güven azalmıyor mu?
Evet, yani bir kere tahmin şeyi kurumun, bu TÜİK ve diğer kurumların öngörü yetenekleri bir kere sınırlandı, bir. Bu iyi niyetli yaklaşım.
Evet.
Ama bir de bazı hedefler bakımından Yani mesela enflasyon hedefi bakımından, özellikle TÜFE bakımından daha az iyi niyetli şeyler var. Yani şeyi daha kabul edilebilir. İşte ama bizim şey olarak, ekonomi yönetimi olarak bizim programlarımızın çok dışına çıkmaya hedefler verelim. Şey yapmayalım. Yani mesela enflasyonu 2023 için %24,9 hedefi konmuş yıl sonu itibariyle. Yani evet. Şimdi %2022'ye %65 hedefini koymuşsun ki tutması zor. Yani %75'in altına düşmesi zor.
Evet.
Yani buradan nasıl 24.9'a düşecek 2023 sonu? Bu mümkün değil. Dolayısıyla birçok şey sapıyor. Yani örneğin bütçe büyüklüğünü %42 arttırıyorsunuz. Hatta 42,5. Ama diyorsunuz ki enflasyon %24,5 olacak mesela. O zaman çok ciddi bir reel büyüme öngörüyorsunuz bütçede demek ki. Enflasyonun çok üzerinde. Peki böyle mi? Bakıyorsunuz bütçe böyle milli gelir ise hayır, yani şey yok. Yani bütçenin milli gelir payında böyle bir artış yok. Yani böyle bir de rakamlar arasında tutarsızlıklar var. Ama niye 24,9 diyor? Mesela IMF'nin tahmini bunun iki katı. Ki IMF de ihtiyatlıdır.
Bu evet, şeyler, evet.
Tahminlerde 2023 için tahmini yıl sonu iki katı, %50 civarında. Yani dolayısıyla gerçek dışı hedefler var bir kere. Bu gerçek dışı hedeflerde politik olduğu için. Yani hedefin kendisi ekonomik bir tutarlılık aramaktan ziyade politik. Bakın biz düşüreceğiz işte, görüyorsunuz. Şimdi %50 yazsa oraya, ya bunlar 2023'te de %50'nin altına düşemeyecek demek ki denmesin diye. Bakın biz nasıl enflasyona karşı politik uygulayacağız 2023'e ve düşüreceğiz. Halbuki bu iktidarın enflasyona karşı hiçbir politikası yok. Tam tersine enflasyonu bırakmışlar. Aman büyüme seçime kadar büyümeyi sağlam. Dolayısıyla enflasyona karşı politika uygulanmadan, ki bu iktidar nereden baksanız 2023'ün ilk yarısını da götürecek seçimlere kadar. Yani seçim sonrasını bilemeyiz ama değil mi? Garanti bir yarım yılları daha var. Yani 2023'ün yarısı da hükmedecek ve enflasyona karşı politikada uygulamayacak bir iktidar nasıl böylesine enflasyonu geriletir gibi muammalar var. Yani bilinmezlikler var bu işin içinde. Bu da politik hedefler bunlar.
Evet.
Ya da ne bileyim işte büyüme hedefi de öyle. %5'in altına ama zinhar koymayalım. %5 hedefi üst üste hep konur biliyorsunuz her yıl. Geçilirse ne ala, bakın hedefi geçtik denir. Yani yetiştiremezse de aman yani belki yani %4 olursa bak hedefe yakın tutturduk demek için falan, öyle bir ortalama şey. Yani şöyle bir şey var İsmet kardeşim, yani çok ciddi tutarlı bir orta vadeli program hazırlığı olmadığı için bu bütçe rakamlarında da belirli şeyler, talihsizliklere yol açıyor. Yani bütçe gelir ve giderleri olsun, bütçe açığı bakımından olsun, faiz ödemeleri bakımından olsun, çeşitli ödenekler bakımından olsun, tutarsızlıklara yol açıyor. Tabii bütün bunların dışında bir şey daha söyleyeyim. Bütçeler niye bu kadar kamuoyu gündemine daha az geliyor? Parlamento sahiplenmediği için bütçeyi, parlamentodaki bütçe tartışmaları mesela komisyonda ciddi anlamda sendikaların da katıldığı. Ben mesela Türk İş'te bir ara araştırma müdürlüğü yaparken Türk İş adına katıldım ve söz aldım plan bütçe komisyonunda, milletvekiliyim öncesinde. Ve şey yaptı tabii, izin aldık ve konuştuk. Niye orada? Çünkü bir şeyin, bir camianın, işçi sınıfının bir talebini dile getiriyorduk. Özellikle vergi kanunları bakımından. Ama şimdi böyle bir şey yok. Sendikalar mesela çok ilgisizler. Oysa yani yurt dışında görüyoruz, toplumun gündeminde daha fazla olur bütçe. Evet. Sendikaların gündeminde olur. Yani özellikle muhalefetteki siyasi partilerin gündeminde çok fazla olur. Ve en ufak bir artış üzerine ya da azalış üzerine çok ciddi tartışmalar yapılır. Türkiye'de bir de bu yok. Yani sosyal tarafların özellikle yani başta emek kesimi olmak üzere ama bütün diğer kesimler, yani sadece işçi değil memuru vesairesi, bütün bunların çok daha fazla bu bütçe meselesini tartışıyor olmaları gerekir. Ama şunu da söyleyelim, ülkedeki bir rejimi, bir susturma rejimi olduğu için, fazla fikir beyan etmeyin sakın rejimi olduğu için bir de bu da baskılıyor. Yani Türkiye'de ne yazık ki bütçeler böyle bir ortamda çıkıyor.
İsterseniz tek tek ele alalım madde madde, yani birkaç madde şeklinde. Mesela hı hı. 2023 müddesi bütçe giderleri 4 trilyon 469 milyar. Bütçe evet. geliri ise 3 trilyon 810 milyar dolar ve yaklaşık 660 milyar liraya yakın bir bütçe açığı gözüküyor.
Evet.
Yani Türkiye ciddi bir krizden de geçiyor. Yani bu bütçeyi biraz gerçi açıkladınız ama yani bu krize çözüm bütçesi mi yoksa seçim bütçesi mi diye tartışılıyor. Yani evet. ne dersiniz? Yani bir çözüm gelir mi bu kadar açık evet. sıkıntı da yaratma? Bu iç borçlanmayla karşılanacak olan bir bütçe açığı.
Yani bir kere krize çözüm bütçesi değil. Yani hatta tam tersine özellikleri var. Çünkü bu genişletici maliye politikaları uygulanıyor. Krizi eğer enflasyonu merkeze koyarak tartışacaksak buna ilişkin bir önlem olmayan bir bütçe bu. Dolayısıyla krize karşı çözüm içermeyen hatta körükle giden krizin üzerine bir alevlendiriyor enflasyonu. Ama öbür taraftan seçim bütçesi mi? Ben ona da tam anlamıyla evet demiyorum. Neden demediğimi de söyleyeceğim. Şimdi bir kere şuradan gidelim adım adım. Yani bu bütçe evet çok yüksek açık veriyor. Yani 659 milyar ya da 660 milyar yuvarlak hesap dediğimiz bir açık. Bütçenin %12,7'sini oluşturuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani böyle bir açık. Yani çok sık rastladığımız bir açık değil. Yani bu şeyde vardı. 1999 ve öncesinde yani 2000 öncesinde bir miktar Özal döneminde başlamış o yoğun iç borçlanma nedeniyle çok ciddi bir şey vardı. Yani faiz giderlerinin çok yükselmesi söz konusu oluyordu. Yani şimdi bütçe açıkları ben demin yanlış söyledim. Faizlerin bütçe giderlerinin oranı %12,7.
Evet.
Bütçe açığının bütçe giderleri oranı %14,8 2023'te. Yani bütçenin %15'i yani yaklaşık 7'de 1'i açık olarak başlıyoruz. Yani yıla başlama böyle.
Bir de bizim
yıl sonunda ne olur? Allah kerim.
Bu yıl da 800 milyar liralık yaklaşık bir ek bütçe de yaptık.
Evet,
onu da düşünürseniz evet. Yani öyle çok evet. sık olan bir durum değil galiba bu ek bütçe meselesi.
Ek bütçeler sık değil. O birkaç nedenle bir kere bu yıl kadar hedefler şaşmamıştı. Bu yıl kadar enflasyon Türkiye'de yani savaş dönemi dışında, İkinci Dünya Savaşı dışında enflasyonun bu kadar dik bir tırmanış içine girdiği başka bir dönem olmadı. Evet. Enflasyonun bunun daha ötesine geçtiği yıllar oldu. Yani daha yüksek enflasyonlar yaşadığımız dönemler oldu. İstisna da olsa çok değil yalnız. Yani örneğin AKP geldiğinde %29'du TÜFE Türkiye'de. Şimdi %83,5 ki bu baskılanmış haliyle. Çok dik bir artış. Yani üretici fiyatlarında %150'yi aşan bir enflasyondan bahsediyoruz ve bu çok hızlı arttı. Çok hızlı arttığı için ve bu öngörülmediği için yani bütçe yapılırken geçen sene 2022 bütçesi yapı öngörülmediği için inanılmaz bir şey çıktı ortaya. Yani bütçe ödeneklerinde yetersizlik. Dolayısıyla bütçenin hem gelir hem gider kalemlerinde çok yüksek artışlar. Gelirde de artışlar oldu. Neden? Çünkü enflasyon muhasebesi henüz yok.
Evet.
Dolayısıyla mesela kurumlar vergisi çok yükseldi. Bir, karları çok yükseldiği için bankaların falan. Ama iki, enflasyonla bu karlar nominal olarak çok şiştiği için yani reel olarak daha az muhtemelen ama enflasyon da şişirdi. Dolayısıyla Türkiye bir de dolaylı vergiler ülkesi. Dolaylı vergilerde fiyatlarla tabii ilişkili olduğuna göre fiyatlar arttıkça sizin dolaylı vergi geliriniz artıyor otomatikman. Yani sabit vergi değilse bunlar ki değil. Orantılı vergiler, yüzdeli vergiler. Sizin matrağınız büyüyor sürekli enflasyon nedeniyle. O zaman şey de büyüyor. Vergi hasılatı büyüyor. Dolayısıyla mesela bu yıl 2022'nin ilk yarısına bütçe fazla veriyor. Fazla veriyor. Bütçenin evet. ilk şeydeki şeyine baktığınız zaman rakamlarına fazla veren bir bütçe var.
Enflasyondan kaynaklanıyor. Çeyrekte. Gelirler beklenmedik evet. ölçüde arttı tabii.
Gelirler beklenmedik ölçüde arttı. Şeyde üçüncü çeyrekte gerçi negatife dönecek ama şimdi şeyi çıkarmasalardı ek bütçeyi hesaplar iyice şaşacaktı. Yani 800 küsür milyarlık bir ek bütçe çıkararak toparlamaya çalıştılar. Buna rağmen bu ek bütçe aşılıyor. Yani ek bütçe de yetmedi. Şimdi tabii AKP ne yapıyor? Yıllardır aslında ödenek üstü harcamalar yapıyor. Bütçeyi tutturamıyor. Yani öngörülmüş başlangıç borçlanma limitlerini aşıyor vesaire. Yani bunları hep ek bütçeyle yapması gerekir AKP. Yıllardır ek bütçeye Türkiye'nin ihtiyacı var. Tabii bu kadar büyük boyutta değil. 800 milyarlar falan değil ama diyelim 100-150 milyarlık ek bütçe gereksinimleri oldu hep. Bunu ne yaptı? Yani muhalefetin de çok fazla tepki göstermemesi üzerine bir torba yasayı bir madde koyarak hükümete işte şu kadar daha borçlanma yetkisi vererek halletti ki bu şeye aykırı 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol yasasına aykırı. Yani ek bütçenin çıkması gerekir. Yani hükümet meclisten yeniden yetki almalı harcama yapabilmek ve gelir toplayabilmek için. Yani öngörülen bütçenin üzerinde gelir ve harcama yapabilmek ve daha fazla borçlanabilmek için yetki almak zorunda. Bu yetkiyi almadan yıllardır idare ediyordu. Bu 2022 idare edilemez bir yıldı. O yüzden ek bütçe çıkardı. O yüzden hani biraz istisna gibi görülüyor. Daha önce var tabii uygulamaları, ek bütçeleri. Evet. Ama Türkiye'de AKP iktidarı bu şeyi 5018'i uygulamıyor, umursamıyor. Yani yasal sınırlara uymamayı bir adet haline, alışkanlık haline getirdiği için de böyle oldu.
Peki şeyi soruyorum, bu enflasyon tabii vatandaş açısından bakıyoruz. Yani en büyük sorun hayat pahalılığı. Yani herkesi etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı dedi ki ya Türk İş'in araştırması vardı. Siz de orada çalıştınız. Açlık yoksulluk sınırı. Ya dedi 20 bin lira çıkmış dedi. Yoksulluk sınırı dedi 20 bin lira. Ya genel müdür 20 bin lira alıyor. Genel müdür yoksul mu dedi. Yani kimse de çıkıp kardeşim genel müdürü bile yoksul hale getirdiniz diyemedi tabii orada. Aslında tartışılması gereken genel müdürün yoksulluk sınırı içine düşmüş olması geliri açısıyla. Öyle evet. Bakmak lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Dedi ki yani enflasyonu düşüreceğiz dedi yılbaşından itibaren. Tabii kastettiği şu. Geçtiğimiz döneme baktığımız zaman Aralık'ta %14 bir enflasyon var.
13,5.
Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs hep yüksek. %5 ve yukarısı civarlarında seyrediyor.
Ocak'ta da yüksek ispet. Yani %11'e yakın. Evet. Özellikle Aralık, Ocak çok yüksekti.
Evet. Şimdi otomatik düşecek tabii. Yani ona bakarsanız otomatik olarak yani %5 çıksa bile 10'ar, 6'şar bir düşüş olacak. Evet. Yani baz etkili bir durum söz konusu olacak. Evet. Onu kastediyor ama yani biraz önce siz de söylediniz. Yani tüketici fiyatlarındaki enflasyon %82. Üretici fiyatlarındaki enflasyon %150'nin üzerinde. Ya bunu izah etmek biraz zor geliyor. Yani ya üreten zararına satış yapıyor veya üretici fiyatlarındaki enflasyon eninde sonunda tüketici fiyatlarına yansıyacak. Nasıl görüyorsunuz? Yani burada bir çelişme yok mu? Bu kadar fark olur mu? Şimdi en son Avrupa'da da böyle şeyler oluyor gibi bir takım gerekçeler sundu ama böyle midir acaba?
Böyle farklar yok Avrupa ülkelerindeki enflasyona baktığınızda bu kadar açılmış şeyleri farkları göremiyorsunuz. Bir de yani ne bileyim enflasyon %9'sa öbürü %12 falan yani böyle daha makul şeyler içinde bu burada iki katına falan çıkmış bir durum var. Yani %83 bir tarafta %151,5 öbür tarafta
70 puan fark var yani çok büyük.
Yani iki katı bir şey bunun. Evet. Şimdi bu tür bir şey hani kısa vadede olsa çok hızlı bir enflasyon yaşadık. İlk aylarında işte şey üretici yansıtamadı diyelim fiyatlara. Üretici derken burada tarım üreticisini almayın. Onlar zaten pek yansıtamıyor da burada sanayi, diğer hizmetler vesaire bütün o kolları daha fazla düşünmek lazım. Yani çünkü tarımın payı ne ki? Yani milli gelirlik payı %6. Tarımdan bahsediyor. Üretici deyince herkesin aklına tarım üreticisi geliyor da ondan diyorum. Buradaki üretici, sanayi üreticisi, hizmet üretenler vesaire olarak bakın. Yani bunların üstlerine gelen bu maliyeti bir iki ay şey yapmalarını kabul edebiliriz. Yani hemen yansıtamayabilirler. Ama sürekli olarak bir yıl boyunca böyle üstlerinde bu kadar yüksek bir üretici fiyatları artışlarını taşıyıp yansıtmamaları mümkün değil. Üstelik de yani talepte bir sorun yokken, talepte bir sorun var tabii. Yani düşük gelirlerin talebi çok önemli ölçüde azaldı ama Türkiye'de hala talep yönlü bir büyüme söz konusu. Yani oradan fışkırtılıyor büyüme. Bu kamu tabii talebi de var bunda. Özel talep de var. Hane halkı dışı şirket talepleri falan da var. Ama yani sonuçta talep yönlü giden bir ekonomi. Yani dolayısıyla yansıtamamak vesaire yani bu şey değil, söz konusu değil. Bu kadar uzun süre taşınamaz. Dolayısıyla burada şu şeyi farkı görmemiz lazım. TÜİK siyasi baskılarla TÜFE'yi sürekli olarak manipüle ediyor. Fakat üfeye etmiyor.
Yani neden? Üretici fiyat... Neden?
Neden? Çünkü çünkü üfe yani üretici fiyatları TÜİK ve siyasi iktidar açısından, ekonomi yönetimi açısından bir fazla bir anlam ifade etmiyor. Halbuki ona döneyim gene ama önce TÜFE'ye bakalım. TÜFE şöyle bir anlam ifade ediyor. Türkiye'de mesela asgari ücreti TÜFE'ye göre yaparsınız. Evet. Sendikaların toplu sözleşmelerinde işte ilk 6 ay sonraki 6 aylar, 2 yıllık yaptı. İlk 6 aya bir zam koyuyor. Diğer 6 aylar işte enflasyon farkı diyor ki bazıları başarısı bir de refah payı diyor falan. Ama o enflasyon farkı dediğiniz şey nedir? TÜFE'dir. Yani üfeyi koysa çok farklı bir sonuç olacak. TÜFE. Dolayısıyla burada şey sermaye ve iktidar anlaşmış vaziyette TÜFE'yi baskılıyorlar. Başka şey için de baskılanıyor. Mesela memur maaş enflasyon farkları değil mi? Evet. Emekliler için vesaire. Bütün bu enflasyon farkları da TÜFE'ye göre hesaplanıyor. Evet. TÜFE yani bugün mesela %120 olsa başka bir sonuç olacak değil mi? Hem devlet açısından ciddi yeni ilave harcama kalemi ama hem de özel sektördeki bütün o ücret şeylerini paritesini değiştirecek. O nedenle TÜFE çok baskılanıyor. Çünkü bir bölüşüm kategorisi olarak işin içine giriyor. Hem kamuda ama hem de daha büyük ölçüde özel sektörde de. ÜFE'de ise bir kere bu yok. Yani bir bölüşüm şeyi değil. Ama tam tersine kamu alacaklarının için kullanılan bir endeks. Kamu alacakları yani örneğin devletin yani vergi alacakları şu bu falan ya da işte bir yıl sonrası yapacağı zamlar. Mesela emlak vergisine yapacağı zam neye göre hesaplanıyor? Yeniden değerleme oranına göre. Yeniden değerleme oranı neye göre hesaplanıyor? ÜFE'ye göre hesaplanıyor. Yani yeniden değerleme oranı mesela 2023 için %100.
Devlet alacağına şahin lafı buradan mı çıkıyor acaba?
Evet tam alacağına şahin. Vereceğiniz de şey ne kes. Yani böyle bir durum ama bu bütün ekonomiyi, bütün çalışma ilişkilerini, bütün üretim ilişkilerini, bütün bölüşüm ilişkilerini ilgilendiren bir mesele olarak ortaya çıkıyor. ÜFE'de dediğim gibi işte orada da şunlar yapılıyor. Mesela emlak vergisine yeniden değerleme oranının yarısı uygulanıyor. Mesela %120 diyeceklerse 2023 için %60 uygulanacak. Mototaşlar vergisi için mesela uygulanması gerekir yeniden değerleme oranı. Ama şimdi burada Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiş. O lütfediyor. Geçen sene %25'te tuttu. Bu sene de muhtemelen %120 yapmayacaktır. %60'tır.
Seçim yılındayız.
Ya evet. Ama şimdi düşünebiliyor musun? Yani bir tarafta %83,5 ilan ediyorsun enflasyonu. Öbür taraftan senin yeniden değerleme oranın bile %120 oluyor. Yani demek gerçek enflasyon o.
Evet.
Gerçek enflasyon o. Yani bu bir aldatmaca. Tabii bir şeyi söyleyeyim, uygulamadıkları bir tek yer var. Yeniden değerleme oranına da göre gelir vergisinin dilimleri genişletilmek zorunda her yıl.
Evet.
Bir tek bunu uygulamıyorlar. Niye biliyor musun? Yani biliyorsun tabii de ben tekrar izleyici için anlatayım. Çünkü eğer vergi dilimleri yeniden değerleme oranı kadar yani enflasyon oranı kadar diyelim genişletilirse... O zaman emekçi kesimlerin özellikle çünkü ücretler ödüyor daha çok gelir vergisini.
Evet.
Daha alt dilimlerden daha düşük oranlardan vergilenmesi söz konusu olacak ve gelir vergisi tahsilatı azalacak.
Evet.
Dolayısıyla onu azaltmamak için vurun abalıya. Yani işte şey hep enflasyon, yıllardır enflasyonun altında genişletiliyor. Yani dolayısıyla şeyler, mesela asgari ücretin iki katında 10 bin lira ücret alan birisi daha yıl bitmeden, daha yılın bilmem üçüncü çeyreğinde üçüncü dilime geçmiş oluyor. Yani asgari ücret vergi dışı olduğu halde evet. Üçüncü basamağa geçmiş oluyor ve birdenbire vergi oranı artıyor.
Sendikalarda zaten çok şikayetçiler ve bunun mutlaka düzeltilmesi konusunu evet, gündemlerinde nihayet, birinci maddeye evet, almış nihayet,
vaziyet. İsmet, nihayet Türk İş ve Hak İş bir istida yazdılar, bir dilekçe yazdılar. Cumhurbaşkanı'na ilettiler. Evet. Aman bu şey vergi dilimleri. Şey, yani DİSK bunu yıllardır söylüyor. Ben zaten kendi yazı sizi dünyamda hep bunu yazarım. Yani bırakın siz evet. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına daha önemli iş hep şeydir diye yazdım ve söyledim. Bu dilimler meselesi. Çünkü zaten asgari ücret vergi dışı bırakılmadan önce de yani 2-3 çocuklu bir ailenin özel indirim mekanizması üzerinden gelirinin %80'i vergi dışıydı zaten. Yani orada evet. Çok büyük bir kazanım alanı yoktu. Esas mesele budur. Bunun üzerine gitmediler yıllardır. Evet. Yani şey, yani görevlerini yapmıyorlar yani
evet. Açıkçası. Evet Oğuz Bey, şimdi bütçede yatırım meselesi. Yani işsizliği önleyecekseniz yatırım yapmak zorundasınız. Ancak yatırım içinde tasarruf gerekiyor. Şimdi bu bütçede bu tasarrufu teşvik edecek herhangi bir şey pek sanki göremedim. Yani mesela en önemlisi kamuda tasarrufa gitmek gerekiyor. Ki kamu öncülük etmeli tasarrufa. En azından işte araç saltanatından vazgeçilmeli. Kamudaki şatavattan vazgeçilmeli. Bu binalar var. Ankara'da ben yani her iktidar döneminde özellikle 80'den sonra devleti küçülteceğiz diye bir politika söylenir. Ama siz de biliyorsunuz, Ankaralısınız. Yani neredeyse Eskişehir yolu, Balgat, Konya yolu, her taraf devletin binaları oldu. Yani bu da ayrıca bir sektör haline geldi. Eğer kira garantisini yapıyorsanız bir bina yapıyorsunuz. Yüksek kiralarla devlete veriyorsunuz ve kısa sürede bedavaya geliyor devlet. Aynı şey araçlar için de. Eskiden siyah plaka vardı. Ve insanlar öyle çok da rahat binemezdi. Şimdi kiralama dönemi var. Yani çocuklar okula gidiyor. Akşam üzeri bir bakıyorsunuz özel okulların kapısında siyah araç dizili. Ama sivil plakalı. Yani biraz incelediğiniz zaman işte çeşitli makam arabalar olduğunu da görüyorsunuz. Yani bunlar burada bir tasarruf nasıl olacak? Yatırımı nasıl yapacağız? Yani başka çaresi yok büyümenin
evet,
veyahut da
yani
şeyinde.
Evet yani şu şey... bakanlıklar, bakanlık binaları örneği ilgimi çekti. Şunu belki söylemek lazım Ankaralı olmayan dinleyicilere. Bakanlıklar diye bir semt var Ankara'da. Meclisle Kızılay arasında buraya bakanlıklar geliyor.
Eskiden hepsi sığardı buraya.
Evet hepsi buraya, ben de onu diyorum. Hepsi buraya sığıyordu o binalara. Şimdi bakanlıkların işlevi azaldı, binaları büyüdü. İşlevi nasıl azaldı? Çünkü şu an Türkiye'de normal koşullarda bakan yok. Çünkü bakanlar kurulu yok. Yani bu bakan dediklerimiz de devlet sekreteri niteliğinde kişi. Hepsi atama elemanlar. Yani şimdi bu memur bakanlar döneminde hepsi şatafata çok düşkün. Binalara vesaireye. Yani 20 yıldır da epey bir bina yapılıyor. Bazen de bazı binalara el konuluyor. Mesela Halk Bankası'nın iki binası, iki tane kendine genel merkez bina. Bir önce ilk binasına el kondu. Sonra ikincisine tekrar hazine müsteşarlığı yer koymuştu. Şimdi orası Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak görev yapıyor. Yani bir de böyle el koymalar var ama bütün bunlar gene yetmiyor. O tasarruf dediğin için söylüyorum. Birçok bakanlık ya da bakanlığın alt kuruluşu, işte genel müdürlüğü şu su bu su ya da bağlı kuruluşlar. Bakıyorsunuz kirada oturuyorlar. İnanılmaz kira paraları veriyorlar.
Evet.
Keza sadece araç alımına bakmamak lazım. Çok ciddi araç kiralama ödenekleri konuyor bütçeye. Müthiş bir araç kiralama savurganlığı var bu ülkede. Aslında bu araç saltanatını kökten bitirmek gerekiyor. Yani evet. Şöyle bitirmek lazım. Bunu yeni bir iktidar gelirse yapabilirim bilmiyorum ama Yani herkes kendi
Her gelen
aracı.
yeni sisteme çabuk uyum sağlıyor. Öyle bir
Evet.
bir tek Ecevit
Hayır.
yapmıştı biliyorsunuz, genel müdürler dışında araçları kaldırmıştı.
Evet.
Zaman içerisinde Ecevit gider gitmez
Doğru.
tamamen tekrar eski sisteme
Ama işte
döndük.
tekrar onu yapmak lazım. Üstelik bunun halkta müthiş bir alıcısı olacak. Yani halk
Evet.
bunu çok önemli ölçüde destekleyecektir. Ve buradan da şey, yani Ecevit hatta şey kullanıyor, Renault bir
Yerli
araba
araç
kullanıyor.
kullanıyordu. Yerli araç, evet.
Hem yerli hem de şeydi, yani öyle çok
Lüks
sıradan bir
araçlar
araçtı.
değil.
Evet. Yani bir kere bunu yapmak lazım.
Şimdi
Yerli
bazı
araç.
ya Avrupa lüks araç dışında makam aracına makam aracı denmiyor artık. Bazıları öyle.
Evet.
Çünkü itibarı araca göre belirlenmen bir ne yazık ki öyle bir dönem yaşıyoruz.
Ama ben bir örnek vereyim. Yani şimdi Fransa'da hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir başbakan ve bakan bir Mercedes'e falan binmez. Hepsinin makam aracı kendi Fransız üretimi araçlardır. Bizde bir Fransız üretimi aracı, makam aracı yapsan öbürleri gülerler. Yani değil mi?
Evet.
Onu aşağılarlar falan. Yani ki Türkiye'de Fransız aracı ya da şu değil, Türkiye'de en azından monte edilen, yani şimdi yeni araç çıkacak çıkmayacak ayrı tartışma da, en azından Türkiye'de bizim de şeyimizin, katma değerimizin olduğu
Evet.
bir araç tipi seç. Hatta Türkiye'de şey olsa, yani resmi araçların yerli piyasadan iç piyasa sağlanacağı söylense, emin ol bir takım yabancı firmalar makam aracı boyutunda aracı Türkiye'de üretmeye başlarlar.
Evet.
Yani kesin öyle bir etkisi de olur. Yani belki Mercedes üretmez ama gelip Passat üretir mesela, olsa yani o da şey işte makam aracı olur, ne olacak? Ya da işte şey, madem araç üretiyorsun, tok bilmem ne diye bir şey var ya, eğer
Evet.
çıkacaksa yani onu da, yani bir aracı boyutunda üretmek yerine böyle üretilsin ve en azından resmi araç şeyini iç piyasadan karşılarsın
Evet.
falan. Yani bunlar hepsi düşünülebilir şeyler ama yani burada gösteriş eğiliminin sona ermesi gerekiyor. Burada tasarruf eğiliminin öne çıkması gerekiyor. Bu bilinci yerleştirmek gerekiyor ve ben genel müdürler dahil makam aracının olmaması gerektiğini söylüyorum. Ecevit'in ötesine geçmek lazım.
Evet.
Kardeşim, herkesin aslında kendi özel aracı da var zaten, bütün bu şeylerin, daire müdürünün, daire başkanının, şube müdürünün, genel müdürünün, hepsinin zaten kendi evinde özel araçları var. Onu da gelip gidiversinler yani. Ya
Servis
da
diye bir şey var. Yani çünkü şöyle bir şey, yani gerçekten ülke çok sıkıntıda. Yani ciddi bir kriz yaşıyoruz.
evet.
Yani bunu topyekün eğer yaparsa, yani halka tasarruf diyorsan önce kendin yapacaksın.
Tabii
Yani
tabii
kamu
tabii. Tabii.
yapacak ve onlara örnek olmak lazım.
Tabii.
Böyle bir
Tabii. Tabii.
süreçten gitmek lazım.
Meclisteki araçlardan başlamak lazım hatta.
Evet.
Mecliste. Evet.
Oğuz
Yani
Bey.
bunun dışında yatırım bütçesi olarak Türkiye uzun süredir yatırım bütçeleri yapmıyor, yapamıyor. Çok düşük bir küçük bir bölümünü yatırımlara
Evet.
ayırabiliyor. Dolayısıyla da yani bu yatırımlar tabii çeşitli şeylere dağılıyor. Ne bileyim, devlet su işlerinin yatırımları var, karayolları falan, ama bunlar da hep emaneten yapmak yerine işte şeyle piyasaya yaptırıyorlar genellikle.
Evet.
Ne bileyim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırımları olur, okul yapar şu, bu Sağlık Bakanlığı olur. Fakat oralarda da işler artık doğrudan kamunun kendi ürettiği, kendi yaptığı yatırımlardan ziyade o yatırımlar hep ihaleyle özel sektöre veriliyor. Ama ona da hani razı olalım, hadi yapın yatırımları diyorsunuz. Bütçede yatırım ödeneği çok az. Bunun bir nedeni de, yatırım ödeneğinin az gözükmesinin bir nedeni de bu kamu özel işbirliği üzerinden bütçe dışına çıkarılmış olması. Yani sadece bunun sonuçları bütçeye geliyor. Size işte bilmem ne köprüsünün, bilmem ne hastanesinin yıllık garanti ödemelerini bütçede ödüyorsunuz ama o yatırım boyutu bütçede gözükmüyor.
Evet.
Bir de böyle bir şey var. Yani yatırım belki olduğundan, göründüğünden biraz daha fazla ama bu tür yollarla bütçe dışına kaçırıldığı için bunları da çok göremiyorsunuz.
Evet. Oğuz Bey,
Bunların hepsi derlenmesi gerekiyor.
evet. Şimdi mesela ekonomide hep konuşuyoruz. Bizim ihracatımız var. Avrupa'ya yönelik işte yarısı Avrupa'ya, yarısı daha doğrusu yarısı Euro cinsinden yaklaşık, yarısı dolar cinsinden. Eskiden şöyle bir yönümüz vardı. Asya'dan ithal ediyordu sanayi. Sanayimiz de ithalate bağımlı olduğu için bunu söylüyorum. Yani bir anlamda ucuza ithal ediyordu, euro ile satıyordu. Yani bu bir avantajdı Türk sanayisi açısından ama bu avantaj kalktı. Euro doların altına düştü değer olarak. Şimdi bunun verdiği, yarattığı bir sıkıntı var. Artı bu Ukrayna krizi nedeniyle özellikle Avrupa liderlerinin Amerika'nın kuyruğuna takılması sonrasında Avrupa ekonomilerinde ciddi bir enerji krizi var. Maliyetler çok yükseldi. Üretimlerde yavaş yavaş düşürmeler söz konusu. Yani böyle de bir sorun var. Biz aynı zamanda Avrupa'nın tedarikçisiyiz de birçok üründe. Yani bu durum ekonomide bazı sıkıntılara yol açacak. Nitekim kimle görüşürsek taleplerde daralma olduğunu söylüyor. Hem içeride hem dış talepte. Bu da bütçeyi olumsuz etkiler mi sizce? Nasıl görüyorsunuz? Veya Avrupa bir de neden yaptı böyle bir şeyi? Siz nasıl değerlendirdiniz?
Evet, yani birincisi bütçeyle ilişkileri hep var tabii. Ne üzerinden var? Yani bir takım gelirler ve giderler üzerinden görüyoruz. Yani Türkiye önemli ölçüde örneğin ithalatta katma değer vergisi alır, değil mi?
Evet.
Türkiye bir ithalatçı ülke. Türkiye'nin dış ticaret hacmi milli geliri oranla milli gelirin 1/3'üne ulaşan çok fazla dışa açık bir ülke. Yani evet. Amerikan ekonomisinden daha fazla dışa açık bir ekonomiye sahibiz biz. Bu 1980 sonrasındaki işte 40 yıldır yol ala ala buralara geldik. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi dış ticaretten çok etkileniyor. Yani ithalatı da ihracatına çok daha büyük olduğu için biz ithalatı etkileyecek her şey bütçeyi de etkiler. Yani bir tarafıyla gelir yönüyle etkiliyor demin dediğim gibi ithalatta alınan vergiler, evet. Gümrük vergileri de var tabii şey dışında. Yani Avrupa Gümrük Birliği dışında gümrük vergileri de alıyorsunuz ne bileyim başka bir ikili anlaşmanız yoksa. Ama tabii gider tarafı da var. Yani eğer sizin şeyiniz enerji faturanız çok kabarıyorsa bu durumda bu bütçemizi etkiliyor. Yani çünkü ne bileyim mesela BOTAŞ'ın şeyini sübvanse ediyorsanız yani BOTAŞ'ın fiyatlarını bir miktar aşağıda tutmak için baskılıyorsanız BOTAŞ'ı o bir zarar ediyor. O kit zararını nereden ödüyorsun? Hazineden yani bütçeden ödüyorsunuz. Dolayısıyla buna benzer hem doğrudan hem dolaylı birçok ilişki içinde bütçe bütün bu şeylerle. Tabii bütçeyi aşan kamu kesimi vardı onu da söyleyeyim. Kamu kesimi genel dengesi dediğim zaman bütçe dışındaki bütün şeyleri de yani yerel üretimleri, fonları, dönel sermayeleri ve hepsini kapsarsınız. Bütçeyi aşan bir büyüklüğü vardır kamunun. Yani şimdi dış ticarette Türkiye son bir yıldır bu faiz politikasıyla işte hep büyümeye dönük olarak kredi pompalaması aman büyüyelim falan filan kur zıpladığı için Türkiye'nin ithalat faturası çok kabardı. İşte dünyada da emtia fiyatları arttığı için arttı. Şeyin Ukrayna Rusya şeyinin savaşının şey etkileri daha az oldu ama o da oldu. Yani o daha sonradan bindi bunun üstüne. Evet. Ama bu etkileri de hesaba katmak lazım.
Enerjide böyle, bindi galiba. Enerjide çok enerjide, faturayı evet, kabarttı.
Enerjide. Türkiye çünkü tam bir enerji ithalatçısı ülke. Yani bu durumda Türkiye'nin dış ticaretinde bu yıl orta vadeli programda öngörülen 105 milyar dolarlık açık ki bir rekor sayılır. Düzeyinde bile kalamayacağı anlaşılıyor. Bunun ben 115 milyar doları aşabileceğini düşünüyorum.
Evet.
Çünkü ayda 10 milyar doların üzerinde bir açık veriliyor. İlk 9 ayda zaten 83 milyar dolar vermişsiniz. 3 ayda 30 milyar dolar verseniz ki bunun üzerinde olacaktır. Zaten 113 milyar dolara evet. Çıkmış oluyorsunuz ki geçer. Dolayısıyla şeyde cari açık dediğimiz kalem ki öngörü 47.3'tür. Orada kalamayacağınız anlaşılıyor. Yani ilk gene 8 aydaki şey cari açık rakamlara bakınca kalamayacağınız anlaşılıyor. Zaten 40 milyara gelmiş durumdasınız. Bunun da 55 milyar doları aşacağını söylemek yani kahinlik olmaz. Yani bu Türkiye'nin böylesine sıkışık bir dönemde, böylesine dışarıdan çok yüksek faizlerle borç bulabildiği, işte CDS'ler yani evet. Temerrüt faizlerinin 750 bas puanlarda dolaştığı bir ortamda Türkiye %10-11 ile dolar bazında dışarıdan borç bulabilir bir ülke haline geldi. Böyle bir ortamda sizin yok çok yüksek cari açık vermenizin Böyle bir yani maliyeti de oluyor. Borçlanma maliyeti çok yüksek oluyor. Nereden karşılıyorsunuz cari açıkları? Orada iki tane ana kalem var. Bir tanesi, onu çabuk geçmek için önden söyleyeyim. Merkez Bankası rezerv eriterek. Ne olmayan rezervlerini eritiyor. Emanet paralarını eritiyor. Brüt rezervleri var ama o emanet para kendisi değil. Oradan harcayarak yapıyor. Ama daha büyük kalem, yani net hata 90 kalemi. İnanılmaz bir boyuta ulaştı. Bu kadar
28 milyar dolar galiba en son rakam.
28 milyar dolar açıklanabilir bir şey değil. Çok çok yüksek. Hani 2.8 milyar dolar olsa, yani bu zaman kaymaları, şu bu falan, birçok başka şeyle olabilir. Yani artı ya da eksi olabilir. Ama bu 28 milyar dolar, yani şeyin sizin ihracatınızın yani onda birinden fazla. İhracatınız 255 milyar dolar hedeflemişsiniz. Bunun onda birinden fazla bir şeyiniz var. Net hata 90 girişi var. Yani artısı var. Bu açıklanabilir bir şey değil. Bu şeyi açıklama görevi de bizim değil tabii. Bunu Merkez Bankası açıklamak zorunda.
Evet.
Evet, yani buna benzer şeyler var. Türkiye sorunun bir son bölümünü kaçırmış olabilirim.
Avrupa'yı demiştim ama isterseniz içeriden devam edelim. Süremiz de daralıyor. Aha. Yaklaşık 5-6 dakikamız kaldı.
Tamam. Yani siz... Avrupa sıkıntıda onu söyleyelim. Evet. Avrupa sıkıntıda. Bu Türkiye'nin şeyini de etkileyecek tabii. Dış ticaret ilişkisini etkileyecek. Dolar bazında alıp da şimdi bir de Avrupa bazında fiyat oluşturup, yani Avro şeyken, dolardan daha değerliyken, ona göre fiyat oluşturup Avro düşünce bu defa verdiği fiyat dolayısıyla zarar edenler ortaya çıkıyor. Yani
çünkü fiyatları yükseltmek zorundasınız. Başka türlü kurtaramazsınız.
Evet, işte o da işte şey.
Kimse zarar...
Başka rakipleri ortaya çıkarıyor o zaman.
Evet. Yani yetişemiyorsunuz. Çünkü ihracatçılar kimle konuşsak aynı şeyi söylüyor. Oğuz Bey, sizi bir de tarım yanınız var. Niye tarım yanınız var? Tarış'ın genel müdürlüğünde yaptınız. Daha sonra tarış dediğimiz zaman da, yani içine çok geniş kapsam giriyor. İşte zeytini var, zeytinyağı var, pamuğu var, inciri var. Var da var. Yani Ege'nin tüm ürünlerini, üzümü var. Kapsıyor. Tarımda manzara nasıl görüyorsunuz? Yani gidişat nereye?
Evet. Yani bir kere tarımsal üfenin %157'yi bulduğunu görüyoruz. Ve üretici bunu yansıtamıyor. Yani şeyde büyük çiftçi bile olsanız tarımda, yani çiftçi, hayvancılık ya da bitkisel üretim fark etmez. Büyük çiftçi bile olsanız tarımsal üretimi kontrol etmeniz, yani şeyi denetleyecek, fiyatları bir şekilde kendinizin belirleyeceği bir ortamı yaratamıyorsunuz. Evet. Bunu bir tek şeyler yapabiliyordu. Yani bu tarım satış kooperatifi birlikleri mesela şeyken, aktifken, bugüne göre çok daha önemli pazar payları varken, ne bileyim, bu pazar payı bazen Ege'de diyelim %30'unu alıyordu pamuğun diyelim. Ama bu çok belirleyici oluyordu. Yani o sadece Ege'de değil, bütün Türkiye açısından belirleyici oluyordu. Bu ciddi bir orandı. Tıpkı TÜKSAŞ, İKSAŞ gibi, bunlar gübrede Türkiye'de %30'un üzerine hiç çıkmadı payları ama şeyi belirlediler. Yani fiyat istikrarı, yani istikrar sağlayıcı kurumsal özellikler olabildi. Tek tek şeyler, çiftçiler ne kadar büyük cesamette olurlarsa olsunlar fiyat belirleyemezler. Dolayısıyla çift yönlü bir sömürü altındadır tarımda üretici. Bir taraftan alıcısı olduğu tarım girdileri üzerinden hiçbir pazarlık gücü yoktur. Karşısında oligopoller vardır, tekeller vardır. Bunlar üstelik de bir kısmı, büyük bir bölümü dünya çapındadır. Çok uluslu şirketlerdir. Orada hiçbir pazarlık gücü yoktur. Yani gübresinde, mazotunda, yeminde, tohumunda, ilacında falan hiç pazarlık gücü yok. Satarken ise eğer yani bir kooperatif kuruluş vesaire ve önemli çapta bir şey değilse, Ve o zaman ne oluyor? Alıcıların bu defa buna monopson piyasası deriz. Alıcıların tekeli ortaya çıkıyor. Yani diyelim ki işte bu çok şubeli marketler geliyorlar sizin ürününüzü hem düşük fiyata almaya hem de ödemeyi belki geciktirme imkanı bulabiliyorlar.
120 gün bak, vade veriyorlar birçok yerde şimdi o da o dert var.
Yani çünkü şey işte ancak öyle bu şeyler bu çok şubeli marketler yani bakkala karşı üstünlük sağlıyorlar açıkçası. Evet, evet. Yani çünkü şey
peşin satıyor o parayı 3 ay kullanıyor.
Evet evet yani müthiş. Mesela bunu Tarım Kredi Kooperatifi de yapamıyor. Yapamadığı için hem daha zararda hem daha şey rasyonel olmayan koşullarda çalışmıyor. Üstelik Tarım Kredi Kooperatifi'nde çalışan ücretler sendikalı olabiliyor. Halbuki öbürlerinde o da yok çoğunda. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey yani fiyatları kontrol edebilme imkanına kavuşuyor bu alıcı şeyler, mağaza zincirleri, market zincirleri. Yani orada şeyin çok fazla kımıldayacak bir yeri olmuyor. Bunun çözümü tabii ki kooperatifleşmek ama ben burada şey yani bayağı büyük kooperatiflerin oluşması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'de. Yani köy bazında kurulmuş bir kooperatif eğer çok özel bir ürün üretiyorsa evet. Belki şansı olur. Çok özel yani başka hiçbir yerde Türkiye'nin üretilmediği bir ürünü. Yani belki adını söylese bizim bile bilmeyeceğimiz bir ürünü üretiyor ve onu pazarlıyor hatta ihraç ediyorsa orada mesela bu başarılı olabilir. Ama onun dışında burada bırakalım köyü bir il düzeyini bile aşan işte Tariş örneğinde olduğu gibi 7 ile yayılmış.
Bölgesel.
Bölgesel bir niteliği hiç olmazsa evet. Olabilmesi gerekiyor. Bölge havza bazında bir güç olabilmeli ki şey olsun fiyatlar üzerinde bir etkisi olsun ve üreticiyi koruyup kollayabilsin. Hem de şey olarak da ben hep veririm bu örneği yani biz bir satar işi olarak gübre de alıp ihaleyle alıp şeye pazarlıyorduk bizim ortaklarımıza.
Evet evet o günleri yani, iyi hatırlıyorum onları.
şu örneği veriyorum gene vereyim o sırada TÜKSAŞ ve İKSAŞ'ta vardı. Evet. Onların üretmediği gübrelerde işte diğer gübreler, Toros gübre şu bu fiyatları uçuruyorlardı yukarı doğru. Bana şikayet olarak geldi benim satın alma komisyonunda ihaleye katılanlar dediler ki ne yapalım ya böyle bir durum var. Ben de senin de çok iyi bildiğin İbrahim Kırcı'yı aramıştım. TÜKSAŞ Genel Müdürlüğü. Sevgili İbrahim demiştim lütfen üretmediğiniz ürünler için de fiyat verin. Ya nasıl yapalım üretmiyoruz. Bir blöf yapın dedim ithal ederiz deyin. Nitekim bunu yaptılar. Onların adamı oradaki şeyi, elemanı bunu yaptı. Ve arkasından biz 3 yıl boyunca, yani benim 3 yıllık dönemim boyunca Türkiye'nin en ucuz gübresini bizim şeye Tarış ortaklarına verebildik.
Evet.
Yani
evet.
Bu da devletin burada tarım girdi üretiminde bir rolün olmasının ne kadar önemli olduğunu bize bir kere daha gösteriyor.
Yani üretimde devletin rolü artmalı öyle gözüküyor. Bu bütçe, evet. Bu bütçe krizi pek çözecek gibi gözükmüyor anladığım kadarıyla. Yani bizi yine zamlar bekliyor o nedenle. Oğuz Bey programımızın sonuna geldik. İleride tekrar konuşuruz aslında tarımda doğrudan gelir desteğini falan da konuşmak istiyordum ama süremiz kalmadı. İnşallah tamam. Önümüzdeki günlerde zaten Ankara'da geliyorsunuz galiba yakında.
Geliyorum evet yakında evet. Ankara'da.
Tamam.
Görüşürüz.
Çok tamam. Teşekkürler katıldığınız için.
Rica ederim. İyi yayınlar sevgili sağ olun. İsmet.
Sağ olun evet. Sağ olun. Evet sayın dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te tekrar buluşmak üzere diyoruz. Ve yine bir müzikle veda ediyoruz. Yönetmenimiz hangi parçayı? Sonsuz parçasını hazırladı. İyi günler.
Sanırsın dağlarda yol olmaz uzanırsın kalbinde güç kalmaz uzanırsın of yarın olmaz zor günlerin ardından beklenen gün olmaz. Sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Umudum sonsuzdur, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geliyor, geçiyor hayat. Sanırsın yalnızlık tek dostun, aldanırsın. Kaçmakla bitmiyor hiçbir zaman. Oh, yalnızlığın sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Bitmez hiçbir zaman. Geliyor, geçiyor hayat.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.